Ayrım 12.
Birinci sınıfta patyuşçuların içsel yani manevi ağırlığını dengeliyordu. İkinci yol ise şuydu. Sentüryolara sıralarına göre oy verdirecek oylamayı birinci sentüryadan başlatacak yerde bu iş için at çekmeyle içlerinden biri seçiliyordu ve seçilen at çekiminde çıkan sentürya ilk oyu onun kullanması istendiği için prerogativa yani Latince ilk oy ya da oyunu ilk kullanma adını alıyordu. Fransızcadaki prerogative sözcüğü de buradan gelir. Çevirmen tek başına seçimini yapıyordu. Ondan sonra bir başka günde öteki tüm sentüryolar sınıflarına göre sırayla oy vermeye çağrılıyor ve genellikle de oylarını ilk oy yönünde kullanıyorlardı. Böylece ilk bir örnek olmanın sağladığı yetki bir sınıftan alınıp demokrasi ilkesine uygun olarak at çekmeye veriliyordu. Bu yöntemin bir başka yararı daha oluyordu ki o da şuydu. Kırsalda yaşayan yurttaşlar bu iki oylama arasında geçici olarak belirlenen adayın değeri konusunda bilgi edinmeye zaman buluyor ve oylarını ona göre kullanıyorlardı. Fakat ne var ki işlerin ivediliği bahanesiyle bu yönteme son verildi ve her iki seçim de aynı gün yapılır oldu. Roma halkının asıl kurultayı Comitia Tributa'ydı. Yalnız tribunusların çağrısıyla toplanabilen bu kurultaylarda tribunus seçimleri yapılır, onlarla ilgili olarak halka danışılırdı. Senato'nun Comitia Tributa toplantılarında yeri de yoktu. Hatta bunlara katılma hakkı da ve kendilerinin oy vermedikleri yasalara boyun eğmek zorunda olan senatörler bu bakımdan en sıradan yurttaştan daha az özgürdüler. Bu adaletsizlik tümüyle yanlış anlaşılıyordu ve tüm üyelerinin kabul edilmemiş olduğu bir oyunun kararlarını geçersiz kılmaya tek başına yetiyordu. Bu toplantılara tüm patriçliler, yurttaş olarak sahip oldukları hakka dayanarak katılsalardı bile sıradan bir kişi durumunda olacaklardı ve toplantılarda her bireyin tek oyu olduğundan ve en aşağı proletaryusun bile senato başkanından ayrımı kalmadığından oylamayı etkileyemeyeceklerdi. Bundan da anlaşılacağı üzere böylesine büyük bir halkın oylarını toplamaya yarayan bu bölüklemeler bir düzeni de birlikte getiriyordu. Fakat bu noktadan sonra önemsiz birer kalıba indirgenip kalmıyor, her biri kendisini destekleyen görüş doğrultusunda etkilerini sürdürüyordu. Bu konuda bir takım ayrıntılara girmeden daha önceki açıklamalardan çıkan sonuca göre komite tributalar halk yönetimine, komite sentriyatolarda aristokrasiye en uygun olanlardır diyorum. Çoğunluğunu Roma ayak takımının oluşturduğu komite kuriataya gelince bu meclis ancak zorbalığa ve kötü niyete elverişli zemin hazırladığı için ister istemez gözden düştü. Çünkü ayaklanma kışkırtıcıları bile kötü niyetlerini fazlasıyla açığa vuran böylesi bir aracı kullanmaktan kaçınıyorlardı. Roma halkının tüm yüceliği kuşkusuz meclisler arasında en yetkini olan komite kuriatada kendini gösterir. Çünkü komite kuriata toplantılarında kırsal tribuslara, komite tribunatada ise senatoya ve patrisyenlere yani patrisyulara yer yoktu. Oyları toplama biçimine gelince bu Sparta'da olduğu ölçüde olmasa bile ilk Romalılarda töreleri gibi yalınçtı. Her birey oyunu yüksek sesle bildirir, bir yazman da bunu tek tek kaydederdi. Her tribusta oyların çokluğu, o tribusun oyunu, tribuslar arasındaki oyların çokluğu ise halkın oyunu belirlerdi. Kuryalarda da sentüryalarda da aynı yöntem uygulanırdı. Bu yöntem yurttaşlar arasında dürüstlüğün egemen olduğu ve insanlar haksız bir görüşü ya da kötü bir şeyi açıkça desteklemekten utandığı sürece iyi bir yöntemdi. Fakat halkın aktörüsü bozulup da oylar satın alınmaya başlanınca satın almak isteyenleri engellemek ve düzenbazlara ihanet yollarını kapatmak için oyların gizli verilmesi uygun görüldü. Cicero'nun bu değişikliği Cumhuriyet'in yıkılma nedenlerinden biri olarak gördüğünü ve kınadığını biliyorum. Fakat bu konuda Cicero'nun yetkisini ne denli kabul edersem edeyim onunla aynı görüşte olamam. Bana göre tersine benzeri değişiklikler yeterince yapılmadığı içindir ki devletin çöküşü çabuklaşmıştır. Sağlam insanların yiyip içtikleri, hasta insanlara nasıl iyi gelmezse, yozlaşmış bir halkı da aynı biçimde sağlam bir halkın yasalarıyla yönetmeye kalkışmamak gerekir. Bu ülkeyi hiçbir şey Venedik Cumhuriyeti'nin ömrü ölçüsünde doğrulayamaz. Bu cumhuriyetten şimdi geriye yalnızca gölgesi kaldıysa bunun tek nedeni yasalarının yalnızca kötü insanların işine yarıyor olmasıdır. Gizli oy yöntemi kabul edilince yurttaşlara görüşlerini kimseye belli etmeden belirtmeleri için levhalar dağıtıldı. Levhaların toplanması, oyların sayılması, sayıların karşılaştırılması ve benzeri içinde yeni bir takım yöntemler getirildi. Fakat bu yeni yöntemlerde, dipnot, custodes, distributeurs, regulators, suffragim, yani oy bekçileri, oy dağıtıcılar, oy toplayıcılar anlamına geliyor. Bunları uygulayan görevlilerin dürüstlüğünden kuşku duyulmasını önleyemedi. Sonunda oy dolaplarını ve alışverişini önlemek için bir takım yazılı buyruklar bile yayınladı. Ama boşuna. Bu buyrukların çokluğu da zaten yararlı olmadıklarını gösterir. Cumhuriyetin son zamanlarında yasaların yetersizliğiyle baş edebilmek için çoğu kez olağan dışı bir takım çarelere başvurmak gerekti. Kimi zaman düzmece tansıklara yani mucizelere başvurulduğu bile oluyordu. Fakat bu halkın gözünü boyuyorduysa da onu yönetenleri etkilemiyordu. Kimi zaman adaylar dolap çevirmeye fırsat bulamasınlar diye toplantı çağrısı ansızın yapılıyor. Kimi zaman da önceden elde edilmiş olan halkın kötü bir karar alabileceği anlaşılınca tüm bir oturum konuşmayla tüketiliyordu. Ama Tutku tüm bu önlemleri alt etti hep. İnanılmaz olan şu ki bu büyük halk onca kötülüğün ortasında magistratusları seçmek, yasaları onaylamak, davalara bakmak, özel ve genel işleri görmek gibi görevlerin altından eski yönetmelikler sayesinde neredeyse senatonun başarabileceği bir kolaylıkla kalkıyordu. 5. bölüm tribunluk. Devlet yapısını oluşturan parçalar arasında doğru bir orantı kurulamazsa ya da ortadan kaldırılamayan nedenler yüzünden bu parçalar arasındaki ilişkiler sürekli bozulursa, o zaman ötekilerle hiçbir biçimde bütünleşmeyen özel bir görevliler oyrusu, yani bedeni bütünü oluşturulur. Bu oyru her terimi gerçek ilişkisi içine yerleştirir ve gerek hükümdarla halk, gerek hükümdarla egemen varlık arasında ve zorunluysa aynı zaman dilimi içinde her iki ikili arasında bir bağlantı ya da orta terim oluşturur. Tribunluk adını verebileceğim bu oyru, yasaların ve yasama erkinin koruyucusudur. Kimi zaman Roma halk tribunlarının yaptığı gibi egemen varlığı hükümete karşı korumaya, kimi zaman günümüzde Venedik'te onlar kurulunun yaptığı gibi hükümeti halka karşı desteklemeye ve kimi zaman da Sparta'da Eforosların yaptığı gibi iki yan arasında dengeyi korumaya yarar. Tribunluk siteyi oluşturan parçalardan biri değildir. Hiçbir zaman ve ne yasama gücünden ne de yürütme gücünden pay alabilir. Kendi gücünün daha büyük oluşu da buradan gelir. Hiçbir şey yapamaz ama her şeyi engelleyebilir. Yasaların koruyucusu olarak onları uygulayan hükümdardan ve onların sahibi olan egemen varlıktan daha kutsal ve daha saygındır. Bu olgu Roma'da tüm açıklığıyla görülmüştür. Oldum bittim tüm halkı hor gören o kibirli patrisyolar, hiçbir üstünlüğü ve yargı yetkisi bulunmayan yalınç bir halk görevlisinin önünde eğilmek zorunda kalmışlardır. Bilgece ölçülülüğünü koruyan bir tribunluk, İyi bir devlet yapısı için en sağlam dayanaktır. Fakat gücünü kullanırken ölçüyü azıcık kaçırdı mı her şeyi alt üst eder. Güçsüzlük doğasına aykırıdır ama bir şey olabilmek için hiçbir zaman gerekenden azı olmamak zorundadır da. Ilımlayıcısı olduğu yürütme gücünü zorla ele geçirirse ve korumakla görevli olduğu yasaları keyfine göre kullanırsa zorbalığa sürüklenir. Eforosların Sparta törelerine bağlı kaldıkları sürece hiçbir tehlike oluşturmayan sınırsız gücü töreler çiğnenmeye başlayınca çöküşü hızlandırmıştır. Bu zorbaların boğazladığı Agis'in öcünü onun ardılı almıştır. Eforosların suçları da cezaları da cumhuriyetin yıkımını hızlandırdı ve Sparta Kleomenes'ten sonra artık bir hiçti. Roma'nın ölümü de aynı yoldan olmuştur. Tribunusların özgürlüğü korumak için yapılmış yasaları kullanarak adım adım ele geçirdikleri aşırı güç imparatorları korumaya yaradı. Onlar da özgürlüğü yok ettiler. Venedik'in onlar kuruluna gelince patrisyolar içinde, halk içinde korkunç olan kanlı bir mahkemeydi bu kurul. Ve yasaları çok iyi korumak şöyle dursun, yasalar değer yitirdikten sonra karanlıklarda kimsenin görmek bile istemediği cinayetler işlemekten başka bir işe yaramadı. Hükümet üyelerinin sayısı arttıkça nasıl zayıflarsa tribunluk da aynı biçimde zayıflar. Sayıları önce 2 sonra 5 olan Roma halk tribunusları bu sayıyı katlamak istediklerinde senato buna karşı çıkmadı. Onların birbirlerini dizginleyeceğinden emindi ve kısa bir süre içinde de düşündüğü oldu. Böylesine korkunç bir oyrunun zor kullanarak güç elde etmesini önlemenin en iyi yolu onu sürekli kılmamak, çalışmayıp dağıtılacağı bir takım aralar koymaktır ki şimdiye değin hiçbir hükümet bu yolu düşünmedi. Kötülüklerin yer edip güçlenmesine meydan verecek denli uzun olmaması gereken bu aralar yasayla saptanabilir ve gerektiğinde olağanüstü yar kurullarca yani komisyonlarca kolayca kısaltılabilir. Bu yol bana sakıncasız görünüyor çünkü daha önce de söylediğim gibi sitenin yapı taşları arasında yer almadığı için ona zarar vermeden kaldırılabilir. Aynı yöntem bana etkili de görünüyor. Çünkü yeni işe alınan bir yüksek görevli, öncülünün zamanla elde etmiş olduğu erkle değil, yasanın kendisine verdiği erkle yola çıkar. 6. bölüm, diktatörlük. Yasaları olayların akışına kapılmaktan koruyan, eğilip bükülmezlik, kimi zaman onları sakıncalı kılabilir ve bunalım içindeki devleti yıkıma götürebilir. Kimi zaman da biçimsel düzenin ve yavaşlığın gerektirdiği zamanı, içinde bulunan koşullar kabul etmez. Yasacının önceden hiç aklına gelmeyen binbir çeşit olay ortaya çıkabilir ve her şeyin önceden kestirilemeyeceğini bilmek de başlı başına çok gerekli bir öngörüdür. Demek ki siyasal kurumları etkilerini engelleme yetkisini ortadan kaldıracak denli güçlendirmeye kalkmamak gerekiyor. Sparta'nın bile yasaların üzerine şal attığı zamanlar olmuştur. Ama kamu düzenini saptırmaktan doğacak tehlikeler ancak tehlikelerin en büyükleriyle dengelenebilir ve yasaların kutsal gücünü, yurdun esenliği söz konusu olmadıkça hiçbir zaman ketlememek gerekir. Böyle çok rastlanan, apaçık durumlarda kamu güvenliği özel bir eylemle sağlanır. Ve bu eylemle güvenlik görevi buna en deyimli yani liyakatlı kimseye verilir. Görevin verilişi tehlikenin türüne göre iki biçimde yapılır. Tehlikenin giderilmesi için hükümetin etkinliğini arttırmak yeterliyse bu etkinlik hükümet üyelerinden birinin ya da ikisinin elinde toplanır. Böylece yasaların yetkisi değil, yalnızca uygulanış biçimleri saptırılmış olur. Tehlike yasaların işlemesi durumunda daha da büyüyecek türdense o zaman bir yüce başkan seçilir ve bu başkan tüm yasaları susturur ve halkın egemenliğini bir süre askıya alır. Böyle durumlarda genel istenç kararsız değildir ve halkın birinci amacının devletin yok olmaması olduğu kuşku götürmez. Bu uygulamada yasama yetkisinin askıya alınması söz konusu yetkiyi ortadan kaldırmaz. Onu yeniden çalıştırmak yetkiyi askıya alan yüksek görevlinin elinde değildir. Bu gücü baskı altında tutabilirse de temsil edemez. Yasa yapma dışında her şeyi yapabilir. Roma Senatosu özel bir formülle konsüllerini Cumhuriyet'in esenliğini sağlamakla görevlendirdiğinde bu birinci yola başvurdu. İki konsülden biri bir diktatör atayınca da ikinci yol kullanıldı. Bu yordam yani usage Roma'ya albeden kalmaydı. Dipnot, bu atama bir insanı yasalardan üstün kılmak utanç vericiymişçesine geceleyin gizlice yapılıyordu. Cumhuriyet'in ilk zamanlarında diktatörlüğe sıkça başvuruldu. Çünkü devlet yalnızca anayasasından aldığı güçle tutunabilmesine el verecek denli durgan, yani sabit bir tabandan yoksundu. O dönemde töreler başka zamanlarda zorunlu olan birçok önlemi gereksiz kıldığından, bir diktatörün yetkisini kötüye kullanmasından da bu yetkiyi görev süresi sona erdikten sonra elinde tutmaya kalkmasından da korkulmuyordu. Tersine bu denli büyük bir erk, onu üstlenene büyük bir yük gibi geldiğinden, erki üstlenen fazla ağır ve fazla tehlikeli bir görevmiş gibi ondan bir an önce kurtulmaya bakardı. İlk zamanlar bu yüksek yetkinin gelişi güzel kullanılması kınanıyor idiyse de bu yetkinin kötüye kullanılması tehlikesinden ötürü değil, böyle yetkilerin ayağa düşmesi tehlikesinden ötürüydü. Çünkü bu büyük görev seçimlerde, kutlamalarda, bir takım biçimsel işlerde bol keseden kullanılırsa gerektiği zaman gerektiği denli korkutucu olamaması ve gereksiz törenlerde kullanılan boş bir orun gibi görülmeye başlanması tehlikesi vardı. Cumhuriyetin sonlarına doğru daha sakınımlı bir tutum benimseyen Romalılar artık diktatörlüğe eskisi gibi olur olmaz durumlarda başvurmak şöyle dursun onu gerektiğinden de az kullanır olmuşlardı. Kaygılarının yersizliği ortadaydı. Başkentin güçsüzlüğü buradaki diktatörlere karşı cumhuriyetin güvencesiydi aslında. Bir diktatör de bazı durumlarda kamu özgürlüğünü ona kastetmeden de pekala koruyabiliyordu. Ve yine açıkça görülüyordu ki Roma'nın eline ayağına vurulacak pranga demirleri artık başkentte dövülmeyecek, Roma'nın kendi ordularınca dövülüp hazırlanacaktı. Marius'un Sulla'ya, Pompey'in Kezar'a pek az direnmeleri de dıştaki güce karşı içerideki yetkiye ne ölçüde güvenilebileceğini çok iyi gösterdi. Bu yanılgı Romalılara büyük yanlışlar yaptırdı. Örneğin Catilina sorununda bir diktatör atanmaması yanlıştı. Çünkü sorun kentin bir iç sorunuydu ve olsa olsa birkaç İtalyan ilbaylığını yani vilayetini ilgilendiriyordu. Dolayısıyla yasaların diktatöre verdiği sınırsız yetkiyle komplo kolayca bozulabilirdi. Oysa insan sakınmacılığına hiç yaraşmayan bir takım mutlu rastlantıların yardımıyla bastırıldı komplo. Senato diktatör atamak yerine tüm yetkisini konsüllere vermekle yetindi. Ve öyle oldu ki Cicero etkili davranabilmek için çok önemli bir noktada bu yetkiyi aşmak zorunda kaldı. Davranışları ilk ağızda sevinç gösterileriyle karşılandıysa da sonra yasalara aykırı olarak dökülen yurttaş kanlarının hesabı soruldu kendisinden. Oysa bir diktatörden böyle bir hesap sorulamazdı. Ama konsülün uzdili yani belagati her şeyi değiştirdi ve kendisi Romalı olmakla birlikte Utku'yu yurdundan çok sevdiğinden, devleti kurtarmanın en meşru ve en güvenli yolunu aramaktan çok işin tüm onurunu sahiplenmenin yollarını arıyordu. Dipnot, Cicero'nun bir diktatör atanması önerisinde bulunurken güvenemediği konu da buydu. Bu yüzden ne kendisi diktatör atamayı göze alabiliyor ne de meslektaşının ona yatacağına güvenebiliyordu. Bu nedenlerledir ki Cicero bir yandan Roma'nın kurtarıcısı olarak onurlandırılırken öte yandan yasaları çiğnediği için cezalandırıldı. Görevden alınışı ne denli parlak olursa olsun yalnızca ve açıkça bir bağışlanma anlamına geliyordu. Hem zaten böyle önemli bir görev nasıl verilirse verilsin, önemli olan süresini çok kısa tutmak ve hiçbir zaman uzatmamaktır. Görevin oluşturulmasını gerekli kılan bunalımda devlet kısa sürede ya yıkılır ya da kurtulur. İvedi gereksinim ortadan kalktı mı, diktatörlük ya zorbalaşır ya da gereksizleşir. Roma'da diktatörler yalnızca 6 aylığına atandıkları halde çoğu bu sürede olmadan görevlerinden ayrılmışlardı. Bu süre uzun olsaydı belki de bir yıllık görev sürelerini uzatmaya kalkan dekemviller gibi davranırlardı. Diktatör bu göreve seçilmesine neden olan gereksinimi karşılamaya ancak zaman bulabilir, başka şeyler düşünecek zamanı ise kalmazdı. 7. bölüm sensörlük. Genel istenç nasıl yasa yoluyla dile geliyorsa kamuoyu da sensörlükle dile gelir. Kamuoyu uygulanması için sensörün görevlendirdiği bir yasa türüdür. Ve sensör yasayı tıpkı hükümdarın yaptığı gibi özel durumlara uygular. Yani sensörlük orunu, makamı kamuoyunu yorumlamaz. Onu yalnızca dile getirir ve kamuoyundan uzaklaştığı an kararları boş ve etkisiz kalır. Bir ulusun töresini ve aktöresini değer verdiği şeylerden ayırtlamak boşunadır. Çünkü bunların hepsi aynı ilkeye bağlıdır ve ister istemez birbirine karışır. Dünyanın tüm halklarında hoşlarına giden şeylerin seçimini doğa değil kamuoyu yapar. İnsanların düşünüş ve görüş düzeyini yükseltin. Göreceksiniz töresi ve aktöresi kendiliğinden arınacaktır. İnsan her zaman güzel olanı ya da güzel bulduğunu sever. Fakat asıl bu güzellikle ilgili yargısında yanılır. Demek ki yapılması gereken bu yargıyı düzenlemektir. Töreleri yargılayan onuru yargılar. Onuru yargılayan ise bunu kamuoyuna dayanarak yapar. Halkın görüş ve düşünüşleri onun ana yapısından kaynaklanır. Töreler yasayla düzenlenmese de onları doğuran yasamadır. Yasalar zayıfladı mı töreler yozlaşır. O zaman da yasa gücünün yapamadığını sensörlerin yargısı gerçekleştiremez. Bundan çıkan sonuca göre sensörlük töreyi ve aktöreyi korumaya yarar. Yeniden oluşturmaya değil. Yasalar güçlüyken sensörleri görevlendirin. Yasalar güçlerini yitirdiler mi? Her şeyden umudu kesin. Artık hiçbir şeyin gücü kalmamış demektir. Sensörlük görüş ve düşüncelerin yozlaşmasını önleyerek, bilgece uygulamalarla doğruluklarını koruyarak, hatta kimi zaman henüz belirginleşmemiş olanları saptayarak töre ve aktöreyi korur. Düellolarda yedek bulundurma uygulaması ki bu uygulama Fransa Krallığı'nda aşırıya kaçmıştır, bir krallık buyrultusundaki şu birkaç sözcükle ortadan kalkmıştır. Yedek bulundurma alçaklığında bulunanlara gelince. Halkınınkine öncülük eden bu yargı halka da birden aynı kararlılığa yöneltti. Fakat yine bu kral buyrultuları düellonunca alçaklık olduğunu anlatılmaya kalkınca ki bu da doğruydu ama halkın görüşüne ters düşüyordu. Bu kez halk üzerinde çoktan yargıya varmış olduğu bu görüşle alay etti. Bir başka kitapta dipnot daha önce Madame de Lambert'e mektupta uzun uzadıya irdelediğim şeye bu bölümde kısaca değiniyorum yalnızca. Kamuoyu baskıya gelmediğinden kamuoyunu temsil amacıyla kurulan mahkemelerde de herhangi bir baskı izi bulunmamalı demiştim. Çağımız uluslarında tümüyle ortadan kalkmış olan bu direnişin Romalılarda ve daha çok da Lakedemyonlarda ne büyük ustalıkla yapıldığına bakıp da hayran olmamak elde değil. Sparta kurultayında edepsiz bir adam çıkıp da iyi bir düşünce ortaya attı mı? Eferoslar bunu hesaba katmaz ve erdemli birini ortaya sürüp de aynı düşünceyi bir de ona söyletirlerdi. Bu olayda ne biri yeriliyor ne öteki övülüyor ama biri için ne büyük onur öteki için ne büyük ayıp. Sisamlı, dipnot, bunlar aslında başka bir adadandırlar. Fakat bu adanın adını anmaya dilimizin nezaketi el vermiyor. Sakız Adası'nın Yunanca Kihos, Fransızca adı Çiko'dur. Çikotes, çoğul olarak kenef ve pislik anlamına gelir. Birkaç ayyaş, Eforosların görev yaptığı yere pislemişlerdi. Ertesi gün yayınlanan bir buyrultu ile Sisamlıların her çeşit rezilliği yapabilecekleri duyuruldu. Böyle bir cezasızlık yanında gerçek bir ceza çok etkisiz kalırdı. Sparta bir şey için doğrudur ya da doğru değildir demeye görsün, Yunanistan artık bu konuda kendisi bir yargıda bulunmazdı. 8. bölüm, toplum dini. Başlangıçta insanların tanrılardan başka kralları, dinsel yönetimden başka yönetimleri yoktu. Caligula gibi düşünmüyorlardı ve düşüncelerinde de haklıydılar. O zaman için. İnsanın kendi benzerini kendine efendi seçmeye karar verebilmesi ve bunun kendisi için iyi olacağı umuduna kapılabilmesi için duygu ve düşüncelerinde uzun süren bir değişim olması gerekir. Sırf her siyasal toplumun başına bir tanrı konmasının sonucudur ki ortaya ulus sayısı denli tanrı çıkmıştır. Birbirlerine yabancı ve hemen hemen her zaman düşman iki halk aynı efendiye boyun eğmeyi uzun zaman kabullenememiştir. Birbiriyle savaşan iki ordu aynı komutanın buyruğunda olamazdı. Böylece ulusların ayrılığı çok tanrıcılığa yol açtı ve bundan da aşağıda anlatılacağı üzere ikisi de aynı şey olan dinsel ve toplumsal hoşgörüsüzlük ortaya çıktı. Yunanlıların kendi tanrılarını barbar halklarda bulma düşlemi yani fantezisi kendilerini bu halkların doğal hükümdarları gibi görmelerinden de ileri geliyordu. Ama günümüzde çeşitli uluslardaki tanrıların aynı tanrılar olduğu savı, sanki Moloch, Satürn ve Kronos aynı tanrı olabilirmiş, sanki Fenikelilerin Bali ile Yunanlıların Zeus'u ve Latinlerin Jüpiter'i aynı tanrılarmış, sanki değişik adlar taşıyan düşsel varlıklar arasında ortak bir şey olabilirmiş gibi gülünç bir biçlik sayılıyor. Her devletin kendi tapıncının ve kendi tanrılarının olduğu paganlık döneminde neden din savaşı diye bir şey yoktu? Bu soruya her birinin kendine özgü tapıncı olduğu denli, kendine özgü hükümeti de olduğundan devletler tanrılarını yasalarından hiçbir biçimde ayırtlamıyorlardı. Yanıtını veriyorum. Siyasal savaşlar aynı zamanda dinseldi. tanrıların etki alanları ulusların sınırlarıyla sınırlıydı sanki. Bir halkın tanrısı öteki halklar üzerinde hiçbir hakka sahip değildi. Paganların tanrıları kıskanç tanrılar değildi. Dünyayı aralarında paylaşmışlardı. Musa'nın kendisi de İsrail halkı da kimi zaman İsrail'in tanrısından bu düşünceyle söz ederlerdi. Daha sonra yerlerine geçecekleri, yıkılmaya mahkum, kargınmış yani lanetli Kenanilerin tanrılarını yok saydıkları doğrudur. Ama saldırmaları yasak olan komşu halkların tanrılarından bakın nasıl söz ediyorlardı. Yeftah, Ammonitlere şöyle diyordu. Tanrınız Şamas'a ait olanlar meşru olarak size düşmez mi? Bizler de utkulu tanrımızın aldığı topraklar üzerinde aynı biçimde hak sahibiyiz. Dipnot. Vulgata'da kutsal kitabın Latince çevirisinde şöyle diyor. Layıp Karipres şöyle çevirmiş. Senin tanrı Şamas'a ait olanlar için meşru olarak sana da borçlu olunur değil mi? İbranice metninin anlatım gücünü bilmiyorum fakat Vulgata'da Yeftah tanrı Şamas'ın hakkını kesin biçimde tanıyor. Ve Fransız çevirmen bu tanıyışı Latince metinde bulunmayan değil mi sorusuyla zayıflatıyor. Bana kalırsa bu Şamas'ın haklarıyla İsrail tanrılarının haklarını açıkça bir tutmaktı. Fakat önce Babil sonrasında Suriye krallarının buyruğu altına giren Yahudiler kendilerininkinden başka bir tanrıyı tanımamakla direnmek istediler. Bu olmazlayış yenine karşı bir başkaldırı olarak görüldüğünden tarihlerinde okuduğumuza göre Hristiyanlık öncesi dönemde bir eşine daha rastlanmayan edinçlere yani zulümlere uğradılar. Dipnot. Foçalıların yaptığı kutsal sayılan savaşın bir din savaşı olması en son olasılıktır. Bu savaşın amacı dinsizleri dine boyun eğdirmek değil, dine saygısızlığı cezalandırmaktı. Bu durumda her din yalnızca kendisini kabul eden devletin yasalarına bağlı olduğundan bir halka başka bir dini kabul ettirmenin tek yolu onu boyunduruk altına almaktı. Yeni dinin misyonerleri de fetihlerden başkası değildi ve dinini değiştirmek yenilen için kaçınılmaz olduğundan işe konuşarak değil yenerek başlamak gerekiyordu. İnsanlar tanrılar için savaşmıyor, tanrılar Homeros'ta olduğu gibi insanlar için savaşıyordu. Herkes kendi tanrısından utku diliyor ve utkunun karşılığını yeni sunaklar yaparak ödüyordu. Romalılar bir yeri almadan önce tanrılardan oradan uzaklaşmalarını rica ederlerdi. Tarantillileri öfkeli tanrılarını bağışlamaları ise bu tanrıları Roma tanrılarına boyun eğen ve onlara saygı göstermekle yükümlü tanrılar saydıkları içindi. Yeniklere yasalarını nasıl bırakıyor idiyseler tanrılarını da bırakırlardı. Çoğu zaman yenilenlere dayattıkları tek şey Iputer Capitolinus'e yani Kapitolim'de tapınağı olduğu için Jüpiter'e verilen Latince attır bu. Saygı gösterisinde bulunmalarıydı. Kısaca Romalılar imparatorluklarıyla birlikte tapınçlarını da tanrılarını da yaydıkları, çoğu zaman yenilenlerin tapınçlarını ve tanrılarını benimsedikleri ve yenilenlere de tanrılarına da yurttaşlık hakkı tanıdıkları için bu geniş imparatorluğun toprakları üzerinde yaşayan halklar zamanla hemen hemen her yanda birbirinin aynı olan bir sürü tanrıya ve tapınca sahip oldular. Ve işte bu nedenle paganlık tüm dünyada tek ve aynı din durumuna geldi. İsa'da dinsel yani ruhani krallığın bu koşullarda kurmuştur. Bu durum tanrı bilimsel dizgeyi siyasal dizgeden ayırarak devletin tekliğine son verdi. Ve iç bölünmelerine neden olup Hristiyan halklarda sürekli çalkantılara yol açtı. Öteki dünya krallığı ile ilgili bu yeni düşünceyi çok tanrılı paganların kafası almadığından onlar Hristiyanlara hep gerçek niyetlerini gizleyip boyun eğmiş gibi görünen kalkışmacılar olarak baktılar. Zayıf durumda oldukları için saygı gösterilmiş gibi görünmeyi, ustalıkla başardıkları yetkiyi zorla ele geçirecekleri, bağımsız ve efendi olacakları anı kollayan insanlar olarak gördüler onları. Hristiyanlara uygulanan kıyımın nedeni işte buydu. Korktukları paganların başlarına geldi. Her şeyin rengi değişti. Alçak gönüllü Hristiyanlar ağız değiştirdiler ve çok geçmeden de o sözde öteki dünya krallığının bu dünyada etten kemikten bir başkanın yönetiminde en amansız zorbalığa dönüştüğü görüldü. Bununla birlikte her zaman için ortada bir hükümdar ve yurttaşlık yasaları vardı. Ve bu çifte gücün varlığı sonucu Hristiyan devletlerde her çeşit iyi düzeni olanaksız kılan bitmez tükenmez bir yargı anlaşmazlığı ortaya çıktı. Bu dünyanın temsilcisine mi, öteki dünyanınkine mi boyun eğmek gerektiğini kimse kestiremez oldu. Bu arada birçok halk, Avrupa'dakilerle çevresindekiler hatta, eski düzeni korumak ya da yeniden kurmak istedilerse de bunu başaramadılar. Hristiyanlık ruhu her şeyi kapladı. Kutsal tapınç, egemen varlıktan hep bağımsız kaldı. Ya da yeniden bağımsız oldu ve devletle hiçbir zorunlu bağ kurmadı. Muhammed'in çok sağlam görüşleri vardı. Kendi siyasal düzenini sağlam kurdu ve yönetim biçimi ardılı halifeler zamanında da tam bir birlik içinde kaldı. Bu nedenle de Muhammed'in yönetimi iyi bir yönetimdi. Fakat Araplar gelişip zenginleşince yazın sever, kibar, yumuşak, gevşek ve korkak olunca barbarlarca boyunduruk altına alındılar.